Ayrım 40, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 368. 29 Aralık 1914. Albay Hafız Hakkı sabahın erken saatlerinde Divnik'te toplanmasını dün gece emrettiği iki tümenini denetlemeye çıktı. Divnik, Sarıkamış'ın 15 kilometre kuzeydoğusundaydı. Bu sabah iki tümeni birlikte saldırıya kaldıracak ve Sarıkamış'ı alacaktı. Divnik'in kilise meydanına gelince 30. tümenin 88. alayının toplandığını gördü. Bu alay bütün gece yürümüş, sabaha karşı Divnik'e varmıştı. Tümenin öteki alaylarından biri yoldaydı, biri de Rusların Kars'tan Sarıkamış'a gönderecekleri destek birliklerinin önünü kamak amacıyla Kara Hamza'da kalmıştı. 31. tümen ise Divnik'e gelmek istemiş fakat gece sabaha dek süren Rus saldırıları nedeniyle yerinden kıpırdayamamış, sürekli çarpışmalarla sabahı zor bulmuştu. Albay Hafız Hakkı kilise meydanında ısınmak için habire zıplayan 400 kişilik alay kalıntısını görünce yeniden karamsarlığa kapıldı. Bunlarla Rusları bozguna uğratıp Sarıkamış'a girme şansı zayıftı. Ah şu Allah'ın belası, Allahu Ekber dağı, o aklara bürünmüş canavar bir günün içinde nasıl da iki tümenden 30 bine yakın insanı yutuvermişti. Savaşçılarının %90'ından fazlası o acımasız Allahu Ekber dağında kalmıştı. Dipnot: cihat ilan edildiği gün İstanbul meydanlarında bağırılan dizileri anımsayalım. Şehitsen secdeler yüce ruhuna der, yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, yolun açık olsun asker. Birdenbire bir umut ışığı belirdi Albay Hafız Hakkı'nın kafasında. Allahu Ekber dağında bırakılan 30 bin kişinin hepsi donmuş, hepsi ölmüş olamazdı. İçlerinde mutlaka yaşayanlar vardı. Bunlar yakındaki köylere sığınmışlardı kuşkusuz. Kendisi Sarıkamış'ın burnunun dibinde savaşçı sıkıntısı çekerken öldü diye düşünülenlerin bir bölümü köy evlerinde, ocak başlarında miskin miskin oturuyor, yiyip içip yan yatıyor olmalıydılar. Kaytarıcıların toplanması en çok iki gün alırdı. İki gün içinde kol ordusu yeniden güçlenecekti. O zaman Sarıkamış torbada keklikti. Ne demişti atalarımız? Umut fakirin ekmeğidir. Elindeki savaşçı yönünden iyice fakirleşen Hafız Hakkı umutlar yaratıyor, kendi yarattığı bu umut kırıntılarına dört elle sarılıyor, ona göre planlar kuruyordu. Düşlere, hayallere sınır yoktu ki. Allahu Ekber dağında tek köy olmadığını hesaba katmıyordu. Dağdaki döküntülerin kendilerini toparlama ve ayağa kalkarak yürüme olanağına kavuşsalar bile sığınabilecekleri bir köy bulamayacaklarını, uçsuz bucaksız Karadeniz'inde hazır bekleyen ölümden kurtulamayacaklarını aklına getirmiyordu. Tuttu bu sabah ilginç bir emir verdi. Dün gördüğüm birliklerin mevcutları onda bir oranında kalmıştır. Bunu gidermek için alay ve tümen komutanlarının çabalarıyla bu duruma düşmemeleri gereken birliklerin şu bir iki gün içinde eski güçlerine kavuşturulmasını ve tüm savaşçıların oltu ve penek gazileri gibi canlandırılmalarını istiyorum. Bunun içinde Başköy, Bayköy, Karakale ve Akçakale köylerine, kısaca bu bölgede ve Allahu Ekber dağının berisinde tümenlerin konakladığı ve geçtiği yerlere subaylar gönderilerek döküntü erler toplatılmalı ve alaylara katılmalıdır. Emirde Albay Hafız Hakkı bu duruma düşmemeleri gereken birlikler sözlerini ağzından kaçırmıştı. Doğruydu. Birliklerin böylesine perişan duruma düşmemeleri gerekiyordu. Gel gör ki Enver Paşa'dan önce Sarıkamış'ı alacağım diye plan dışına çıkıp Allahu Ekber dağına yönelen kendisi hazırlamıştı bu felaketi. Ta işin başında kış kıyamette Sarıkamış saldırı planı uygulanır diyen ve bunu yapabileceğini söyleyen de kendisiydi. İşin akıl dışı yanı, zaten subay sıkıntısı çekildiği bir sırada kimi subaylar köylere gönderiliyordu. Onların çoğunun da geri dönebileceği kuşkuluydu. Albay Hafız Hakkı Allahu Ekber dağındaki ölüleri diriltip birliklere katmayı öngören emrini verdikten sonra Yağbasan'ın Sarıkamış'a bakan sırtlarında bulunan 91. alaydan yeni bunalımların başlamak üzere olduğunu bildiren haberler almaya başladı. iki yanındaki Türk birliklerinin dün gece çekildiğinden haberi olmayan alay Rusların ağır saldırısına uğramıştı. Dört yanından saldıran düşmana karşı koymaya çalışmış, soğuktan ve şiddetli ayazdan büyük zarar gören savaşçıların direnci kırılmıştı. Bir subay, 13 er şehit, subay ve er 60 yaralı verildikten sonra alay dağılmıştı. Güçlükle toplanabilen erlerin el altında tutulmasına çalışılıyordu. Dağılan yılgın erlerin karınlarını doyurmak için yakın köylere gittikleri sanılıyordu. Bunları toplamak amacıyla köylere subaylar gönderilmişti. Açlık Sarıkamış önlerindeki savaşçıların canına tak demişti. Hafız Hakkı gerilerden birilerini bulup ateş hattına sürmek isterken ateş hattındakiler bir fırsatını bulup gerilere gidiyordu yiyecek bulmaya. Hafız Hakkı iki tümenin kalıntılarını Divnik'le birleştirip toplu bir saldırı yapamayacağını anlayınca kilise meydanında zıp zıp zıplayıp duran savaşçılara göz koydu. 400 kişi azımsanacak bir kuvvet değildi. Bunlar ısınacağım diye kendilerini boş yere yoracağına işe yaramalı, Sarıkamış yönünde saldırıya geçmeliydi. Alay komutanı Binbaşı Bahattin'e saldırı emri verdi. Binbaşı Bahattin ölümü hiçe sayan davranışlarıyla tanınmıştı. Aldığı emire itiraz etmek askerlik anlayışına ters düşüyordu. Sesini çıkarmadı. Alayının gereksiz yere ölüme gönderildiğini biliyordu. Ne fark ederdi? Günlerdir ölümle hep yan yana yaşamışlardı. Soğuktan kurtulan Rus kurşunlarına hedef oluyordu. Alayının bütün gece Divnik'e gelmek için yürüdüğünü, karlı yollarda birçok donuk bırakarak sabaha karşı Divnik'e vardığını, şimdi yorgun ve bezgin savaşçılarla iki saat bile dinlenmeden saldırıya kalkışmanın insan gücünün çok üstünde olduğunu söylemedi Hafız Hakkı'ya. Madem ölmeleri isteniyordu, öleceklerdi. İtiraz etmeyi, dinlenmek için zaman istemeyi aklının ucuna bile getirmedi. Kaçınılmaz ölümü ertelemenin ne anlamı vardı? Rusların Sarıkamış'ın hemen kuzeyindeki ormandan Sarıkamış'a doğru çekildikleri görülmüştü. Bunu Sarıkamış önünde hazırladıkları berkitilmiş mevzilerde daha rahat savunma olanağına kavuşmak için yapmışlardı. Binbaşı Bahattin bu çekilişi bir yılgınlık olarak yorumlamanın hata olacağını biliyordu. Alay ormanı geçip berkitilmiş mevzilere karşı saldırıya başladı. Rus topçu ateşi altında yitik vere vere mevzilere yaklaşıldı. Yorgun savaşçılar son güçlerini harcayarak süngü hücumuna kalktı. Allah Allah Allah! Bu haykırışlar morallerini yükseltiyor, son nefeslerini verirken Allah'ın adının dudaklarında olacağını düşünerek cennete kavuşacaklarını umuyorlardı. Saldırı gelişemedi. Rus direnişi beklenenden de zorlu çıkmıştı. Hava kararıncaya dek saldırı üstüne saldırı tazeleyen savaşçılar Rus mevzilerine varamadan vurulup dökülüyorlardı. Binbaşı Bahattin ve birçok subay yaralanmış, bölüklere komuta eden 4 subay şehit düşmüştü. Başsız kalan erler çaresiz geriye ormana döndüler. Yapılan yoklamalarda sağ kalanların sayısının 150'yi bulmadığı anlaşıldı. 250 savaşçı daha şehit ve yaralı olarak Rus mevzilerinin önündeki buzlu düzlükte kalmıştı. Albay Hafız Hakkı Binbaşı Bahattin'in saldırısının gelişmediğini görünce yanından ayırmadığı Alman yarbayı Lange'yi saldırıya geçirmek üzere Yağbasan yakınlarındaki 31. tümene gönderdi. Yarbay Lange tümen komutanı Albay Hasan Vasfi'yi bulduğunda hava kararmaya yüz tutmak üzereydi. Birlikte bir saldırı planı hazırladılar. Buna göre Yarbay Lange bir alay ile Yağbasan'ın güneyindeki sırtlardan Albay Hasan Vasfi de toplayabildiği kuvvetle Sarıkamış'ın kuzeyinden saldıracaktı. Yarbay Lange alayın saldırısını yöneltmeye başladı. Başlangıçta işler iyi gidiyor, Yarbay sevincinden yerinde duramıyordu. Öyle ya, o kadar Türk komutanı zorlanıp durmuş, Sarıkamış'a girememişlerdi. Bu işi biraz sonra başaracak, Sarıkamış'a ilk girme onuru kendisinin olacaktı. Rusların ileri çıkarttıkları örtme birliğini hırpalayıp geri sürmesi zor olmamış, savunma mevzilerinin önüne varılmıştı. Bu mevzileri aşınca ver elini Sarıkamış. 200-250 metre ötesi Sarıkamış'tı. Savaşçılar mevzilere iyice yaklaşmışlardı ki şiddetli bir tüfek ve makineli tüfek ateşiyle karşılaştılar. Ruslar berkitilmiş mevzilerinde iyice gizlenerek ateş ediyorlar. Yakından ateş ettiklerinden ateşleri çok etkili oluyordu. Ön saflarda savaşçıların çoğu makineli tüfekle biçilmiş karların üstüne devrilmişti. Geriden gelenler yere yatmış ateşle karşılık vermeye niyetlenmişlerdi. Ne çare, Ruslar mevzilerinde öyle gizlenmişlerdi ki değil kendileri tüfeklerinin namluları bile gözükmüyordu. Savaşçılar Rus tüfeklerinin namlularından çıkan dumanların ve alacakaranlıkta belli belirsiz seçilen alevlerin görüldüğü yere kararlama ateş ediyorlar. Bir yandan açık arazide karların üstünde sürünerek ilerlemeye çalışıyorlardı. Sürünürken tepeden tırnağa vücutları buz kesiyor, kemiklerine dek titriyorlardı. Tetiğe uzanan çıplak parmakları soğuktan uyuşuyor, giderek katılaşıyordu. Özellikle tetik çeken işaret parmağının donmasını önlemek zorunluydu. Kimi arada bir işaret parmağını ateşten kızan namluya bastırarak ısıtmaya çalışıyor, kimi ağzına sokuyor, tükürüğünün ısısından yararlanıyordu. Bu kez ıslanan parmağın buzlanmasını önlemek için her tetik çekişten ve mekanizma kolunu geri çekip ileri sürerek namluya her yeni mermi sürüşten sonra parmağı bir süre ağızda tutmak gerekiyordu. Ruslar ak karlar üstünde iyi hedef veren savaşçıları teker teker avlıyorlardı. Bir an geldi ki savaşçılar yoğun ateşten iyice bunaldılar. Ne ileriye ne geriye gidebiliyorlardı. Yaşama şansları giderek azalıyor, kurbanlık koyun gibi kafalarına yiyecekleri mermiyi bekliyorlardı. Tek umutları karanlığın basmasındaydı. Yarbay Lange Rusları mevzilerinden söküp atmanın olanak dışı olduğunu görmüştü. Sarıkamış'a ilk girme onuruna veda ederek oradan ayrıldı. Ayrılırken Almanca şu emri verdi. ''Ben alaya destek birlikleri göndereceğim. Destek gelinceye kadar kimse bir adım geri atmayacaktır.'' Emri Türkçe'ye çeviren subay atına atlayıp Divnik'e doğru kamçı çalan Yarbay Lange'nin ardından baka kaldı. Destek birlikleri göndermeye gidiyormuş. Nerede destek birliği vardı ki? Bu ateş hattından kaçmak değildi de neydi? Hava kararıp hedefler seçilmez oluncaya dek Ruslar avlayabildikleri savaşçıları avladılar. Sağ kalanlar Sarıkamış'ın 300 metre kuzeyinde geceyi geçirmeye hazırlandılar. Düşmana böyle yakın ve açıkta gecelemek akıl işi değildi elbette. Yere yatsalar buzlu toprak içlerini işleyecek, kısa zamanda donacaklardı. Ayağa kalksalar kurşunu yiyeceklerdi. Gecenin karanlığında bile kar ayağa kalkanları gösteriyordu. Biraz gerilere tepe arkasına çekilip ateş yakarak gecelemek en doğrusuydu. Ama Alman yarbayı kimse bir adım geri atmayacaktır diye emretmişti. Sarıkamış'a bu kadar yaklaşmayı bile kazanç sayıyordu. Enver Paşa Sarıkamış'ın 1,5 kilometre kuzeybatısındaki ormanda ikinci gecesini geçirmişti. Burayı 29. Tümen Komutanı Albay Arif kendisine karargah olarak seçmiş, çadırını kurmuştu. Daha sonra İhsan Paşa gelmiş Albay Arif'in yanına yerleşmişti. Önceki gün dönüp dolaşıp başkaca toplu birliğe rastlayamayan Enver Paşa da aynı yere gelmiş çadırını kurdurmuş, Alman subaylarıyla yerleşmişti. Bütün bu konukları ağırlamak Albay Arif'e düşüyordu. Ne çare, onun da elinden bir şey gelmiyor, konuklarına yedirecek bir şeyler bulamıyordu. Açlık genelleşmişti. Enver Paşa'nın genç bir teğmenin elindeki kuru ekmeği kemirirken görmesi ve bir parça istemesi unutulacak gibi değildi. Bir ordu komutanının, bir başkomutan vekilinin aç kalması, Sarıkamış önlerinde oynanan dramın yansıtması bakımından gerçekten ilginçti. Oysa Enver Paşa dün geceki moral çöküntüsünden uzaklaşmış, vasiyetini yazdığı saatlerin karamsarlığından sıyrılıvermişti. Koşullar daha da kötüye gittiği halde yeni güne engin bir iyimserlikle girmişti. Sarıkamış'ı batısından ve kuzeybatısından 3 tümenle kuşatmıştı. Hafız Hakkı da 2 tümeniyle kuzeyden bastıracaktı bugün. Sarıkamış'ın sonunun yaklaştığını düşünüyordu. Ayakları donduğu için gerideki sağlık merkezine gönderilen Teğmen Emin'in yolladığı haber, dünkü raporlarda değinilen tehlikenin gerçekleşmek üzere olduğunu gösteriyordu. Enver Paşa'nın inatla çekiliyorlar, kaçıyorlar diye yorumladı Rus birlikleri, Sarıkamış önlerindeki Türk kuvvetlerinin arkasına dolanmış, Bardız ile Sarıkamış arasına girmeye başlamışlardı. Enver Paşa beliren bu yakın tehlikeyi hala umursamıyordu. Kuşatılmaya karşı önlemler alması gerekirken İhsan Paşa'ya saldırı emri verdi yeniden. Madem Hafız Hakkı saldıracaktı, o da saldırmalıydı. Saldırının odak noktası Çerkez köyün önündeki taşlı tepeydi. Bu tepe Sarıkamış'ın kilit taşı durumundaydı. Tepe alınınca köye kolayca girilebilecekti. Böylece Rusların iki gündür Çerkez köyde kuşattıkları savaşçılar kurtarılacak, ardından fazla zorlamadan Sarıkamış'a sarkılacaktı. Saldırı hiçbir sonuç alamadan akşama dek sürdü. Savaşçılar ağır yitikler vererek Taşlı Tepe'ye yaklaşmışlar, fakat geriden destek alamadıklarından ilerleyememişlerdi. Dün tümen komutanlığına yükselen Yarbay Tahir yaralanarak savaş dışı kalmıştı. Gece çadırına çekilen Albay Arif cılız mum ışığında yazdığı bir raporla tümeninin acı durumunu İhsan Paşa'ya bildirdi. Tümenin mevcudu Sarıkamış'ın kuzeybatısındaki sırtlarda toplanan 300 kişidir. Çerkezköy'de kuşatılmış olan alayı kurtarmak için iki gündür etkili bir yardım yapılamamıştır. Subayların çoğu şehit ve yaralı olarak elden çıktığından tümenin saldırıda kullanılmasına artık olanak kalmamıştır. Albay Arif raporu gönderdikten sonra gittikçe ayaza çeken havanın etkisiyle kendinden geçti, uyuşan bedeniyle uykuya daldı. Bir süre sonra gördüğü korkunç bir rüyayla uyandı. Bedenindeki uyuşukluğu ve donma belirtilerini sezince dehşetle ayağa fırladı. Isınmak, kendine gelmek için zıplamaya başladı. Atlattığı ölüm tehlikesini anımsayınca yüreği daralıyordu. Bir daha çadırında ateş yakmadan değil uyumak, yatağa bile uzanmamaya karar verdi. Her zaman korkulu rüya görecek değildi ki. Yarbay Lange ile konuştuktan sonra 31. Tümen Komutanı Albay Hasan Vasfi sağa sola koşuşturarak 600 dolayında savaşçıyı bir araya getirmeyi başarmıştı. Yapılacak saldırının son şansları olacağını biliyordu. Sarıkamış'ın kuzey yamaçlarında geçirilecek birkaç günün hiç çarpışma olmasa da tümenini yeryüzünden sileceğinden kuşkusu yoktu. Ne yapıp yapıp bugün Sarıkamış'a girilmeliydi. Subaylarının, erlerinin moralini yükseltici sözler söyledi. Ardından Enver Paşa'nın iki gündür ağzından düşürmediği emri tekrarladı. Her üst bir adım geri atanı derhal tabancasıyla öldürecektir. Ölmek var, dönmek yoktu kısacası. İleride Rus kurşunuyla, geride üst kurşunuyla. Seçimi savaşçılar yapacaktı. Gerideki ölüm onursuz ödlek insanların ölümü olacak, gavurun önünde gerilediğinden doğru cehennemi boylayacaktı. İlerideki ölüm ise kutsaldı, din yolunda, hak yolunda şehitlik mertebesine ulaşılacaktı. Cennet şehitlerin ayakları altındaydı. Bunlar savaşçılara bir kez daha anımsatıldı. Saldırı saat 16'da başladı. Ölümü göze almış 600 yiğit Rusların yağmur gibi yağan kurşunlarını hiçe sayarak ileri atıldı. Allah Allah Allah! Vurulan kısa bir feryatla yere yıkılıyor, kimse dönüp geriye bakmıyordu. Herkes ileriye ateş kusan Rus savunma mevzilerine doğru koşuyordu. Subaylar ellerindeki tabancalarını sallayarak erleri yüreklendirmeye çalışıyordu. Ha aslanlar! Ha yiğitler! İleri! Ruslar şaşırmışlardı. Bocalıyorlar, intihardan farklı olmayan bu beklenmedik, inatlı saldırıyı nasıl kıracaklarını bilemiyorlardı. Çok geçmeden direnişlerinde bir duraksama, bir gevşeme görüldü. Türk savaşçıları iyice yaklaşınca mevzilerini bırakarak düzensiz biçimde kaçtılar. Sarıkamış'a girdiler. Türk savaşçıları da arkalarından Sarıkamış'a daldılar. Çekilen tüm eziyetler, karlara gömülen bunca delikanlılar, verilen şehitler boşa gitmemişti. Büyük düş gerçekleşmiş, ordunun ana hedefine varılmış, Sarıkamış'a girilmişti. Şimdi kasabanın kuzey mahallelerinde kanlı bir sokak çarpışması, yakın dövüş başlamıştı. Bu arada Yelizavetpolski alayının kışlası ile tren istasyonu ele geçirilmişti. Ne yazık ki sokak çarpışmaları siper ele geçirmeye, hele açık arazide vuruşmaya hiç benzemiyordu. Türk savaşçıları kovaladıkları Rusların ardından bilmedikleri, tanımadıkları sokaklara dağılmışlar. Emir ve komuta düzeni bozulmuştu. Birlikler birbirine karışmış, herkes kendi başına dövüşür olmuştu. Rusların bir bölümü Sarıkamış'ın içlerine doğru kaçarken, bir bölümü de evlere girmiş, pencerelerden, kapı aralarından, çatılardan ateş açmışlardı. Karşılıklı bir insan avı başlamıştı. Kanlı dövüş ev ev, oda oda, çatı çatı sürdürülüyordu. Tüfekler susmuş, yerini dipçiye, süngüye, yumruğa, ellere bırakmıştı. Diş dişe, boğaz boğaza dövüşülüyordu. İş karşılıklı hesaplaşmaya dökülünce bundan zararlı çıkan daha çok bitkin Türk savaşçıları oluyordu. Günlerdir dinlenmeden ta Samsun'dan Sarıkamış önlerine dek yapılan yürüyüşler. Dipnot, Samsun yakınlarında konaklayan 10. Kolordu aralıksız yürüyerek Tokat, Erzincan, Erzurum üssünden Sarıkamış önlerine gelmişti. Aşırı soğuk, Allah-u Ekber dağına aşış, uykusuz açıkta geçirilen geceler ve hepsinden kötüsü açlık beden güçlerinden çok şey alıp götürmüştü. İyi beslenen, üstlerinde yorgunluk birikmemiş, güçleri korunmuş Rus askerleriyle boy ölçüşmeleri kolay olmuyordu. Birbirlerinin boğazlarına sarılıp olanca güçleriyle sıkmaya başladıklarında ilk gevşeyen, çözülen, bitkin Türk savaşçılarının parmakları oluyordu çoğu kez. Açlık Türk savaşçılarını öylesine bezdirmiş, bilinç altlarına öylesine yerleşmişti ki girdikleri evdeki Rusların işini bitirir bitirmez yiyecek aramaya koyuluyorlar. Ne bulurlarsa acele atıştırıp ceplerini doldurmadan evden çıkmıyorlardı. Sonra bir başka evde, bir başka köşe başında, bilinmeyen bir başka sokakta hesaplaşma sürdürülüyordu. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 376.